Ayrım 12, sayfa 101. Kimlik ve kişilik. Terapilerde genellikle kişinin şikayetlerinin kaynağı ile ilgilenilir. Danışan kaçınılmaz olarak kendi yetiştiriliş tarzının bir ürünüdür ve bilinç dışı olarak kendi kendine ihanet ettiği için acı çekmektedir. Bu nedenle terapistler kimlik ve kişilik yapılanması ile ilgilenmek ve danışan da bilgi sahibi olmak zorundadır. Kimlik ve kişilik kavramları çoğu kez eş anlamlı kullanılmasına rağmen farklı anlamları vardır. Kimlikte esas olarak dışarıya karşı yansıtılan ve topluma dönük sosyal bir tür tutum söz konusudur. Kimlik bir tür planlanmış davranış veya yüklenilmiş rol olduğundan alternatiflerden bir diğeri tercih edilebilir. Herhangi bir sosyal durumda bir başka kimlik sergilenebilir. Kişilik ise iç dünya ile ilgili psikolojik bir yapıdır. Kişilik, eğilim ve deneyimlerin belirli evreler içinde bütünleşmesi sonucu oluşan dinamik bir süreçtir. Deneyimler insanı hiç de ummadığı çok farklı yerlere doğru çekebilir, bakış açısını, davranış tarzını değiştirebilir. Bu da insanın kişiliğine yansır. Kişilikte kendiliği ve egoyu meydana getiren temel öğeler esastır ve iradi olarak bir diğer alternatif ile değişmesi çok zordur. Kişilik, bireyin diğer kişilerin yanında gösterdiği özel ve ayırıcı davranış özellikleridir. Bir başka deyişle, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Kişilik, bir insanı diğerinden farklı kılan, kendisi ve çevresindekilere bakış açıları, onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan, çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir. Bir kişinin kendine özgü düşünce, duygu ve davranış kalıplarını ifade etmek için kullanılan kişilik, insanın dış dünyaya sunulan ifadesidir. Kişilik, gerçek kendilik tarafından giyilen bir maske olarak görülebilir. Eğer Kabala'nın temel öğretilerini kabul edecek olursak, o zaman kendimizi, kendi kişiliğimizin maskesi aracılığıyla fiziksel dünyada tezahür eden spiritüel varlıklar olarak düşünmeliyiz. Bu kişilik, kendi gerçek spiritüel benliğimizle çevremizdeki dünyanın iletişiminden oluşmuştur. Çeşitli şekil verici kuvvetler, belli bir kalıp nedeniyle kendi maskemizi oluşturmamıza sebep olmuştur. Yine aynı maske vasıtasıyla dış dünya üzerinde rol oynarız ve dış dünyada bizim üzerinde rol oynar. Kendimizi kişiliğimizle tanımlarız ve böylelikle hem bizim için hem de bizimle iletişime geçenler için pek çok sıkıntıya neden olan bir sahte ego veya kendilik oluştururuz. Maske aracılığıyla konuşan gerçek aktör değil, kendi aracını kontrol edemeyen alt seviyeden bir bilinçtir ve dünyadaki insanların büyük çoğunluğu için bu böyledir. Yani bir insanı tanımlarken takıntılı, kendini beğenmiş, dürüst, yalancı, çekingen, titiz, dengesiz, arkadaş canlısı, hayalci, hoş, güçlü, saldırgan, soğuk, alıngan gibi çeşitli sıfatlar kullanırız. Bu sıfatlar o kişinin kişilik yapısını oluşturan özelliklerdir. Ancak bu davranış biçimlerinin kişilik yapısı olarak algılanabilmesi için bunun süreklilik göstermesi ve tekrar etmesi gerekmektedir. Kişilik bireyle doğmaz, ancak onun doğumuyla başlayan bir süreçtir. Kişiliğin bütünlüğü içinde her insanın öteki insanlardan farklı olmasını sağlayan kendine özgü özellikleri vardır. Kişilik değişen bir şey olmasaydı, ilk insandan bu yana herkesin kişilik yapısı aynı olurdu. Bu nedenle kişilik değişmeyen veya durağan bir yapı değildir. Çünkü kişilik, bir insanın gelişme evrelerinde gerçekleştirdiği bağlantıların bir bütünüdür. Bu bütünlük içinde tutum ve davranışa yansıyan özellikler yer alır. İnsan gelişimi sırasında birçok şeyle karşılaşır, izler, yorumlar yapar ve bunun sonucu olarak da kişiliğinde zamanla değişimler meydana gelir. Kişiliğin karakteri, mizacı, zeka ve yetenekleri değişebilir ve gelişebilir. Karakter, kişiye özgü davranışların bütünü olup, insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değerdir. Bireyin karakteri, kişisel özellikler ve içinde yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur. Bazı davranış biçimlerimiz, ilgi ve yeteneklerimiz, tutum ve yönelişlerimiz adımızla birlikte bizi belirleyici olarak kullanıyorsa, bunlar bizim karakteristik özelliğimiz, yani karakterimizdir. Bundan da anlaşılıyor ki, karakter kişiliğin değişken bir yönüdür. Çünkü her an tutumlarımız, ilgilerimiz, yeteneklerimiz, beklentilerimiz değişebilir. Kişiliğin değişen bir diğer yönü de mizaç, yani huydur. Günlük yaşantı içinde kişiye özgü, oldukça sınırlı, belirli duygusal tepkilerin nitelik ve nicelik bakımından değişmesidir. Çabuk kızmak, sıkılmak, neşelenmek, öfkelenmek, hareketli ya da hareketsiz olmak, bireylere göre değişen mizaç özellikleridir. Sonuçta kişilik olmuş bitmiş değil, fakat devamlı oluşmakta ve değişmekte olan bir yapı olarak kabul edilir. Ancak bu oluşum ve değişimin hızlandığı ve yavaşladığı dönemler vardır. Bununla beraber kişiliğin çoğu zaman değişmeyen, uzun yıllar boyu süren yönleri de vardır. A tipi kişilik, coşkulu, aceleci ve tez canlı kişilik. Bu kişilik özelliğine sahip kişiler, zeki, yaratıcı düşünceye sahip, farklı olmaktan hoşlanan, kendine özgü olmak isteyen kişilerdir. Kendileri olmak isterler. Başkasının gittiği yoldan gitmek istemezler. Hayal güçleri geniş ve zengindir. Meraklıdırlar. Yeni bir şeyler öğrenmeyi severler. Araştırıcıdırlar. Kafalarına takılan her şeyi araştırırlar. Kafalarında çok fazla düşünceler, fikirler, dilekler, istekler vardır. Gelecekle ilgili pek çok plan ve projeleri vardır. Her yeni gördükleri şey onlar için yeni bir proje anlamına gelir. Bu kadar çok düşünce içinde bazen daldıkları, dikkatsizlik ve unutkanlık yaptıklarını görebiliriz. Dalgınlık, dikkatsizlik ve unutkanlıktan dolayı kayıpları olur. Bazen hayati kayıplarla bile karşılaşabilirler. Acelecidirler. Her işin hemen yerine gelmesini isterler. Beklemekte, sıraya girmekte, durmakta çok zorlanırlar. Katlanma eşikleri çok düşüktür. Kendi istediklerinin olmasını çok isterler. Başkalarının onlara emir vermesini istemezler. Çabuk sinirlenirler. Sinirlendiklerinde fazla sinirlenirler. Sinirlerini yatıştırırken çok zorlanırlar. Çabuk negatif olurlar. Yasaklanan, kısıtlanan, sınırlanan şeyleri yapmak isterler veya sınırları zorlarlar. İnatçıdırlar. Bazen bir şeyi tutturur, onu mutlaka yapmak isterler. Bir konuya takılabilirler. O konu hallolmazsa hiçbir şeyin anlamı yok diye düşünürler. Bir giysiye öyle yapışırlar ki onu üstlerinden çıkarmak çok zor olur. Onu forma haline getirirler. Bir arkadaşlarına öyle bağlanırlar ki o olmadan hiçbir şey yapamayacaklarına inanırlar. Hayatlarında kolay bağımlılık geliştirebilirler. Meraklıdırlar. Üstlerine vazife olmayan her şeyi merak ederler. Hayatta hiç kullanmayacakları, yaşlarına hiç uygun olmayan pek çok şeyi merak ederler. Önceliklerini ayırt edemezler. B tipi kişilik. Sakin, sessiz, planlı ve programlı kişilik. B tipi kişilik ise sakin, sessiz, planlı ve programlı kişilik yapısı olarak adlandırılabilir. Bu kişilik yapısındaki kişiler ölçülü, dengeli ve sistemli kişilerdir. Bir işe girişecekleri zaman herkese sormazlar ama ayrıntılı bir biçimde düşünürler ve kararlarını uygulamaya koyarlar. Çok gürültü ve patırtı çıkartmazlar. Saygılı ve ölçülüdürler. Başkalarının ne diyeceğine önem verirler. Başkalarının ne diyeceğine dikkat ederler. Yaşamlarını başkalarına göre düzenlerler. Kimseyi kırmamaya çalışırlar. Saygı kurallarını hayatlarının merkez noktası alırlar. Büyüklerini dinler, onların sözünden çıkmamaya gayret gösterirler. Bazen çok kuralcıdırlar. Kurallara körü körüne uyabilirler. Başkaları ne diyecek diye kendi mutluluklarını feda edebilirler. Bazen aşırı fedakarlık yapabilirler. Kavga gürültü olmasın diye istedikleri halde sessiz kaldıkları durumları mutsuzluk biçiminde yaşayabilirler. Çoğunlukla mutsuzlukla karşı karşıya kalabilirler. Bu tür durumlarda çaba vermek, savaşmak onlara zor gelebilir. Çabuk havlu atabilirler, çabuk geri çekilebilirler. İnsanları zorlamaktan çekinirler. Hırs, tutturma, inatlaşma gibi davranışlarla daha az karşı karşıya kalırlar. Çabuk çaresizliğe kapılabilirler. Depresyon gibi rahatsızlıklar bu grupta daha sık görülebilir. Cinsel kimlik gelişimi. Kimliğin önemli bir bileşeni cinsel kimliktir. Kişinin cinselliği ve tüm kişiliği öylesine karışmıştır ki, tek başına cinsellikten ayrı bir özellik olarak söz etmek neredeyse imkansızdır. Yumurta tavuk hikayesinde olduğu gibi, cinsellik tüm kişiliği, kişilik yapısı da cinselliği olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bireyin cinselliği tarafından etkilenmiş olan kişilik gelişimini ve işlevini vurgulamak için psikoseksüel terimini kullanmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca biyolojik, sosyal ve psikolojik anlamda kişinin kadın ya da erkek olmasını algılama ve kabulü, bu algı ve kabul doğrultusundaki cinsel yönelimleri ile cinsel davranışları, cinsel kimliğin gelişimindeki önemli aşamalardır. Cinsel kimlik, cinselliğin farklı boyutları olan biyolojik, fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal süreçlerin etkileşimiyle gelişir, oluşur ve olgunlaşır. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rolleri, cinsel davranış, cinsel yakınlık, cinsel yönelim gibi pek çok kavram zaman zaman birbirleriyle karıştırılan ya da birbiri yerine kullanılan kavramlar olsa da cinsel kimliği açıklayan ana kavramlardır. Cinsel kimlik ve cinsiyet kimliği kavramlarının birbirleriyle karıştırılmaması önemlidir. Cinsel kimlik, bireyin cinsel ve ilgili diğer davranışsal eğilimleri, vücut görüntüsü ve bunların toplumsal yansımalarının birlikte algılanması ile ilgili ve cinsiyet kimliğinden daha geniş kapsamlı olan bir kavramdır. Cinsiyet kimliği kavramı yalnızca bireyin kendini dişi ya da erkek olarak algılamasıyla kısıtlıdır ve cinsel yönelimden ayrıdır. Cinsel kimlik bazen cinsel yönelimle eş anlamlı gibi kullanılsa da iki kavram birbirinden ayrı öğeler içerir. Cinsel kimlik, kişinin cinselliğini algılaması ve bu algının toplum tarafından sunulan modellerle olan karmaşık ilişkisi, cinsel yönelim ise yalnızca kişinin cinsel istekleri, bağlılıkları ve düşleri anlamında kullanılabilir. Bu nedenle cinsiyet kimliği, cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrı süreçler olarak incelenmelidir. Cinsiyet kimliği, eşeysel kimlik, sexual identity. Cinsiyet, insanın biyolojik olarak dişi ya da erkek olmasını belirleyen temel özellikleri tanımlar. Cinsiyet kimliğinin ilk tohumları biyolojik olarak döllenme sürecinde atılır. Kişi doğduğu anda bedensel cinsiyeti bellidir. Yani bütün çocuklar dişi ya da erkek cinsel organları ile doğarlar. Çok nadir olarak hem kız hem erkek organına sahip olarak doğanlar olabilir. Cinsiyet kimliği, kromozomları, dış genital organları, iç genital organları, hormonsal yapıyı ve ikincil seks özelliklerini içeren kişinin biyolojik cinsel özellikleridir. Cinsel kimlik, gender identity. Cinsel kimlik, kişinin dişilik veya erkeklik algısıdır. Cinsel kimlik, kişinin erkek ya da kadın olarak biyolojik varlığının farkına varması ve kabul etmesidir. 2 veya 3 yaşlarında hemen herkesin ben erkeğim veya ben kızım, kadınım diye katı bir fikri vardır. Cinsel kimlik davranışın erkeksi veya kadınsı psikolojik yönlerini yansıtır. Kişinin cinsiyetiyle cinsel kimliği çoğu zaman iç içe girmiştir. Biyolojik faktörler eksiksiz gelişimini tamamlasa bile erkeklik ya da kadınlık hissinin gelişiminde bir sorun olabilir. Peki çocuk kendi cinsine ait duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerini nasıl kazanır? Kız ve erkek çocuklar beden yapıları ve iç salgı bezleri bakımından doğuştan itibaren ayrı yaratılmışlardır. Bir çocuğun kız ya da erkek doğması cinsel kimliğini kazanması için ilk koşuldur ama yeterli ve tek koşul değildir. Cinsel kimlik başta anne baba olmak üzere aile üyeleri, öğretmenler ve yakın arkadaşlarla yaşanan sonsuz deneyimlerden köken alır. Cinsel rol, gender role. Sosyal öğrenme kuramına göre cinsiyet rolünü öğrenme ilk çocukluktan başlayan ve yaşam boyunca süren bir süreçtir. Çocuklar kız veya erkek davranışları ödüllendirildiğinde, cezalandırıldığında ve erkeksi kadınsı davranış modellerini gözlediklerinde cinsel rollerini öğrenirler. Yani çocuk cinsiyeti ile ilgili farklılıkları gözlem ve deneyimleriyle öğrenmektedir. Cinsel kimliğin tamamlanması ve oluşumu ergenlik yıllarında olsa da cinsel kimliğin temelleri daha çok ödipal dönemde yaşanan ödipal çatışmanın açılımlarıyla atılmaktadır. Hatta çocuk 3 yaşından önce de sosyal öğrenme ile cinsel rollerinin farkına varır ve cinsel kimliğinin temellerini yavaş yavaş oluşturabilir. 3 yaşına doğru çocuklar kız erkek ayrılığını fark edip incelemeye koyulurlar. Bu nedenle Anna Freud, insanda cinsel içgüdülerin 13-15 yaşlarında ansızın ortaya çıkmadığını, çocuğun gelişimiyle birlikte işlev kazandığını ileri sürmüştür. Ödipal döneme giren bir çocuk yaklaşık 3 yaşlarında ben erkeğim ya da ben kızım şeklinde cinsel kimliğine ilişkin temel algıları oluşturmaya ve bebeklerin nereden geldiğini sormaya başlar. Ardından bebeğin anne karnına nasıl girdiğini sorar. Bu dönemde merak duygusu ön plandadır. Cinsel davranış, kişinin cinsel olarak ne yaptığı ile ilgilidir. arzu, fantaziler, eş arama, kendi kendine doyum sağlama ve cinsel gereksinimlerini dışa vurmak ve doyurmak için yapılan tüm diğer etkinlikler cinsel davranış tanımı içine girebilir. Cinsel davranış, kişinin biyolojik faktörlerinin getirdiği özelliklerden dolayı toplumun beklediği ve kabul ettiği davranışlardır. Öğrenme ile yaşanılan deneyimler, örnek almalar, özdeşimler ve bir dizi duygusal süreçler tarafından belirlenen cinsel davranışlar, cinsel kimlikle çok yakından ilişkilidir. Çocuğun cinsel kimlik kazanmasında anne babası ile olan özdeşim de önemlidir. Kız çocukla annesi, erkek çocukla babası arasındaki ilişki ne kadar yakın ve olumlu ise özdeşim o kadar kolay olur. Cinsel rol, cinsel kimlikle ilişkili olan ve bir anlamda ondan kaynaklanan bir davranıştır. Yani kişinin bir erkek veya kadın statüsüne sahip olmak üzere söylediği veya yaptığı bütün her şeydir. Cinsel rol, kadının ve erkeğin nasıl düşüneceğini, nasıl davranacağını ve nasıl hissedeceğini belirleyen aile ve toplumsal çevre tarafından verilen bir roldür. İlk aylardan başlayarak anne ve baba, bebeğin cinsiyetine uygun davranmaya özen gösterir. Kız ve erkek çocuktan beklentileri farklıdır. Evde kazanılan cinsel kimlikler, çevrede pekişerek olgunlaşır. Okul yıllarında çocuklar kendilerini hem cinslerinin tepkilerine göre algılarlar. Bu yıllarda karşı cinse düşmanıymış gibi bakabilirler. Bu durum 12-14 yaşlarında kaybolmaya başlar. Ergenlik döneminde cinsel organlar ve mastürbasyon keşfedilir. Karşı cinse yakın ilişkiler kurulur. Ergenliğin getirdiği biyolojik ve fiziksel değişiklikler karşı cinse olan düşmanlığın hayranlığa dönüşmesini sağlar. Kız ve erkek ergenler birbirlerine yakınlaşmaya, birbirlerinin ilgisini çekmeye ve birlikte bir şeyler yapmaya başlarlar. Ancak cinsel yönelimin daha çok göze battığı ve fark edildiği ergenlik dönemi, kendinin çoğunluktan farklı olduğunu algılayan bir ergen için ağır sorunların yaşandığı bir dönemdir. Toplumsal, siyasal, bölgesel ve kültürel farklılıklar, cinslerin üstleneceği roller de farklılıklara yol açabilir. Sosyalleşme süreci ve kültürü içinde edinilen kadın ve erkek olma özelliklerini işaret eden toplumsal cinsiyet, toplumsal ve kültürel olarak onaylanmış ve belirlenmiş cinsiyeti, cinsiyet kimliğinden ayırmak üzere kullanılan bir kavramdır. Bu nedenle cinsel rol, toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır. Bazı kültürlerde erkeğin mutfakta herhangi bir iş yapması, erkek cinsel rolü ile bağdaşmazken, başka kültürlerde ev işlerinin paylaşılmaması, bencillik ve olgunlaşmama belirtisi olarak algılanabilir. Ülkemizde kız çocuklarına daha duygusal, daha uysal, daha söz dinleyen, daha yardıma ihtiyaç duyan bir rol biçilirken, erkek çocuklarına ise daha katı, daha yaramaz, daha az söz dinleyen, daha saldırgan, bağımsız davranmaya meyilli bir rol yüklenmektedir. Ayrıca erkek cinsel rol deneyimleri daha çok kendi kendine deneyimleri kapsar. Aktif ve bağımsız bir rolün kabul edilmesini kolaylaştırır. Erkeklere doğrudan ifade edilmese de üstü kapalı olarak mastürbasyon izni verilir. Mastürbasyon çok az tensel duygu ile yapılır. Tümüyle boşalmaya yönelmiştir. Kadın cinsel rol deneyimleri ise pasifliği, başkalarının gereksinim ve taleplerine yanıt verir olmayı destekler. Kadınlara cinsel uyarılmanın cinsel terimlerden çok romantik terimlerle nitelendirilmesi öğretilmektedir. Kinsey, mastürbasyonun kadınlarda orgazma ulaşmanın en etkili yolu olsa da en sık başvurulan seksüel aktivite olmadığını tespit etmiştir. Masters ve Johnson, 1966, fizyolojik olarak en yoğun orgazmın mastürbasyonla olmasına karşın doyum duygusunun cinsel birleşmeyle daha fazla olduğunu bildirmiştir. Haidt, kadınlarda cinsel aktiviteler sırasında en büyük zevkin duygusal yakınlık, yumuşaklık, sevilen biriyle derin duyguların paylaşımı olduğu yanıtlarını almıştır. Bu bulgular, kadınların öncelikle cinsel aktivitenin duygusal ve kişiler arası yönlerine değer verdiklerini ve bunlardan yoğun haz aldıklarını göstermektedir. Sosyalleşme süreci, erkeklere erkekliklerini ispat etmeyi, gösteri yapmayı, başarmaya odaklanmayı veya çevrelerini kontrol etmeyi öğretir. Bu öğreti cinsel yakınlık ve ilişki sırasında da kendini gösterir. Erkeğin cinsel anlamda sosyalleşmesinin 3 önemli temeli vardır. Bunlar 1. Kadını cinsel bir meta olarak görme. Genç yaşlardan itibaren erkekler genellikle kadınları cinsel bir meta olarak görmeye veya algılamaya başlarlar. Hatta programlanırlar. Çünkü cinselliğin ayıp, yasak, günah veya kötü olarak algılandığı dünyada cinsellik bir meta haline gelebilir. Zamanla kadın, "Hani bana aşıktın, nasıl başka bir kadınla yatabildin?" diye sorarken erkek ise, "O kadın sadece bir seferlik ilişkiydi, sana duyduğum aşkla ne ilgisi var?" diyebilecek bir duruma gelebilir. 2. Saplanma. Erkekler cinsel aktivitelerin bir parçası olarak göğüsler, vajina, bacaklar, kalça ve bunun gibi kadınların bedenlerinin bir bölümüne saplanmayı veya odaklanmayı öğrenirler. Freud'a göre bu saplanma kişinin karakterindeki kontrol edemediği haz düşkünlüğünün çocukluğundaki gelişim dönemlerinin birinden kalan yansımasıdır. Eğer bir kişi psikoseksüel gelişim aşamalarındaki belirli bir evrede gerekli hoşgörü ve ilgiyi bulamazsa ya da o belirli evre içerisinde üzerinde iz bırakabilecek bir olay yaşamışsa bu insan yetişkinliğinde saplanma yaşayabilir. Yani cinsel hazını çocukluğundaki gibi gidermeye çalışır. Örnek olarak beklenmedik bir şekilde aniden sütten kesilmiş bir çocuk gibi oral döneme saplanır kalır. Bu kişi yetişkinliğinde tıpkı emzirilen bebek gibi pasif ve bağımlı bir karaktere bürünebilir. Her şeyi partnerinden bekler. Cinsellikte aktif bir rol üstlenmez. Yarım kalan duygularını tatmin etmek için kendini sigara, alkol gibi haz veren maddelere ya da aşırı yemeğe verebilir. 3. Elde etme. Cinsellikte bir erkek bir kadını bir şeye indirgemeyi başardığında, sevgili, arkadaş, eş gibi ve cinsel duyuma ulaştığında bilinç dışı olarak o kadını elde etmiş olur. Haidt, bazı erkeklerin cinsel dürtü kavramını kendilerini kadınlardan ayırmak ve kendilerini aktif ve saldırgan olarak pasif olan kadının tam tersi şeklinde tanımlamak için kullandıklarını söylemiştir. Bazı erkekler için erkekliklerinin ispatı sadece iyi bir cinsel aktivite bulunmak değil, aynı zamanda bilinç dışı olarak bir kadına sahip olmayı, onu elde etmeyi, ilişkide kendini baskın, güçlü ve üstün hissetmeyi de içermektedir. Kadının ve erkeğin cinsel anlamda yaşadığı sosyalleşme birçok boyutta birbirinden ayrışır. Erkek, kontrol etme, cinsel organlara odaklı cinsel aktiviteler, cinsel metalaştırma, saplanma ve elde etme, performansa ve başarıya odaklanma. Kadın, acizlik, genelleşmiş tensel haz, aşk veya romantik bağlılık, sürece odaklanma. Kadınlar ve erkekler yukarıdaki gibi farklı amaç ve beklentilerle cinsel anlamda yakınlaştıklarında veya cinsel aktivitelerde bulunduklarında sorun yaşanması kaçınılmazdır. Cinsel yakınlık, cinselliğin ruhun ve bedenin paylaşılması, yakın beden teması olarak haz alıp haz vermeyi amaçlayan bir şekilde yaşanmasıdır. Cinsel yakınlık insan ilişkilerine ait 3 temel ihtiyaç ve arzunun doyumuna doğrudan olarak verebilir. Bunlar, bir bebek gibi, bir çocuk gibi sevilme, bakılma, korunma arzuları. 2. Hayran olunma, beğenilme, onaylanma arzuları. 3. Arzulanma, aşık olunma ve istenilme arzuları şeklinde sıralanabilir.